Ulu Çınar'ın gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın gölgesinde tekrar birlikteyiz. Geçen haftalarda hatırlayacağınız gibi Çanakkale üzerine bir girizgah yapmış ve sohbetimize devam etmiştik. Bu haftada inşallah kaldığımız yerden diriliş destanımız olan Çanakkale üzerine hasbihalimize devam edeceğiz. Aziz dinleyiciler, 18 Mart bir anlamda dünya savaş tarihinde özel bir gündür. Emperyalist güçler Çanakkale sahillerini günlerdir bombaladıkları düşüncesiyle 18 Mart'ta Boğaz'ı geçmek üzere son vurucu taarruza girişirler. Fakat o gün kader denk noktasıdır. Askeri strateji uzmanları 18 Mart'ı dünya tarihinin kaderinin değiştiği gün olarak kabul ederler. Tarih boyunca olmazları oldurmasını bilmiş Aziz Mehmetçikler, son Balkan bozgunundan sonra kaybettiği itibarını Çanakkale'de bir destan daha yazarak geri alacaklardır. Mehmetçik öldü denilen yerde bir daha dirilecek ve kırık dökük toplarıyla imanını harman ederek dünyanın en büyük armadasının üçte birini denizin dibine gönderecektir. Gelibolu kitabının yazarı İngiliz Ellen Morehead, 18 Mart 1915 günü yapılan Büyük Deniz Savaşı'nda Türk topçusunun gayretlerini şöyle anlatıyor. Diyor ki, Türk askerinin 7 saatlik uzun bombardıman sırasındaki tutumları hayranlık uyandırıcıdır. Gelibolu kıyısında Kilitbahir'deki Türk topçusunun izleyenler onların önüne geçilmez bir inançla savaştığını, askerler top başına koşarken imamların dua okuduklarını anlatır. Burada görülen savaşın alışılmış heyecanının da ötesindedir. Türk askerleri dini bir heyecan, kafire karşı savaşmanın getirdiği bir duygunun etkisindeydiler. Bu nedenle uçuşan şarapnellere ve patlayan mermilere aldırmaksızın kendilerini ileri atıyorlardı, diyor. Aziz dinleyiciler, Çanakkale Savaşı'nı genel hatlarıyla bildiğinizi varsayarak sizlere biraz daha farklı şeyler sunmaya, tarihin ana caddelerinde değil de ara sokaklarında dolaştırmaya çalışıyorum. Milletlerin tarihlerinde bazı şahıslar vardır. Bunlar o millet için sembol olmuş isimlerdir. Nesillere rol model olması açısından bu tipolojiler gerçekten önemlidir. İşte çok kere sadece menkıbelerini dinlediğimiz Havranlı Koca Seyit de bu tipolojilerden bir tanesidir. Fakat ne yazık ki bazı mihraklar tarafından bilhassa son yıllarda sistemli bir biçimde birçok kahramanımıza yapıldığı gibi Koca Seyit ve onun başarısının da karalanmaya çalışıldığını görüyoruz. Oysa Koca Seyit bizi biz yapan değerleri üzerinde barındıran, örnek alınabilecek özel ve güzel bir şahsiyettir. Pehlivan yapılı bu Anadolu delikanlısı 18 Mart saldırısında Rumeli Meclisiyesi'nde görevlidir. Kıymetli dinleyiciler, yeri gelmişken Rumeli Meclisiyesi tabyasından ve bunun komutanı Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey'den bahsetmek gerekecektir. Niçin? Çünkü Koca Seyit nasıl bir ortamda yetiştiğini görmemiz açısından bu çok önemlidir. Yüzbaşı Hilmi Bey, hatıraları okunması gereken hatıralardır. 18 Mart günü askerini nasıl hazırladığını, diğer birliklerin ve bölüklerin ondan çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Bakın şöyle ifade ediyor, diyor ki, önce diyor askerlerimi manevi açıdan hazırlamam gerekiyordu. 18 Mart 1915 öncesi vatan uğruna şehit olmak için hepsi yemin ediyorlardı. Bütün erlerde savaş için büyük bir istek vardı ve bu hali sürdürmek gerekiyordu. Bölükte namaz kılmayan hiç kimse yoktu. Devamlı telkinlerim neticesinde dini hisleri iyice olgunlaşmıştı. Manevi güçlerinin sarsılmaz bir duruma gelmesi ise ancak hakiki din adamlarına dayanarak Allah'ın istediği şeyi yaparak olacağına inanmıştım, diyor. Ve ondan sonra şu uygulamaya koydum sırayla. 1- diyor, bugünden itibaren bütün herkes abdestli bulunacak ve harbe abdestli olarak başlanacaktır. 2. Topların dolması için verilecek kumanda ile her toptan sağındaki bir er nöbete çıkacak. Bu suretle 4 er tarafından ezanı Muhammedi okunarak birinci doldurma işlemi gerçekleştirilecek. 3. Yeni gelen yedek subay adaylarının medreseden gelen kısmı kendilerine lüzum hasıl oluncaya kadar yüksek sesle tekbir getirmeye devam edecekler. Bir kısmı da Kur'an okuyacaklar. Vazifesini bitiren erler onları kalben izleyecektir. Ateş aralarında ise bütün batarya sesli olarak tekbire katılacaktır diyor. Mehmet Hilmi Bey hatıratının devamında askerlerine şöyle hitap ediyor değerli dinleyiciler. Askerler, düşmanın boğazdan geçişiyle vatanımız ve İslamiyet alçalma derecesine düşecek. Boğazın muhafazasında ise elde edilecek kazançlar milletin şerefini kurtaracağı gibi bütün İslam aleminin kalplerinde hasıl olacak minnettarlıktan dolayı vicdani ödül olarak gazamız Allah ve Peygamberimizi hoşnut edecektir. Şu ulvi vazifede bulunmamız, yani şu askerlik vazifesinde bulunmamız kendi liyakat ve iktidarımızla değil, ancak Allah'ın özel bir lütfuyladır. Şu tabiyeye sahip olmakla dünyanın en bahtiyar adamlarından birisi olduğunuzu bilmenizi isterim. Şimdiye kadar batarya başında bulunmanız, vatan ve İslamiyet'e karşı her zaman kendileri için canımızı fedaya hazır olduğumuzu taahhütten başka bir şey değildir. İşte o gün geldi, hepimiz birlikte ahit ve yemin edelim diyor Mehmet Hilmi Bey değerli dinleyiciler. İşte aziz dinleyiciler, Koca Seyit böyle bir bataryada görevlidir ve böyle bir ortamda yetişmiştir. Savaş başlayınca düşman gemilerinin açtığı ateş neticesinde batarya darmaduman olur. Arkadaşlarının çoğu şehit ve yaralıdır ve kendisi de yarı beline kadar toprağa gömülmüştür. Arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla kendini topraktan çıkardığında etrafına baktığında göz gözü görmemektedir. Bir müddet sonra deniz tarafına baktığında koca Ocean zırhlısının bütün haşmetiyle denizi yara yara geldiğini görür. İş başa düşmüştür ama işin uzmanı değildir. Ama Bediüzzaman'ın ifadesiyle söylersek, bir insanın değeri himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir buyuruyor. Artık tek başına millet olmanın zamanıdır. Ve Seyit Nideli Ali'nin yardımıyla topu sırtlamaya çalışır. Top yağlı olduğu için elinden kayar, besmele çeker, ellerini tekrar toprağa bulandırır ve sırtını almaya çalıştığında tarihçilerin ifadesiyle değerli dinleyiciler, sırtından kemik çatırtıları duyulur. Ve Koca Seyit imanına besmeleyi katık yapıp tam 276 kiloluk, evet yanlış duymadınız, 276 kiloluk bombayı sırtladığı gibi 6 tane basamağı yavaş yavaş çıkar ve topun ağzına sürer. 276'nın ne olduğunu anlamanız açısından değerli dinleyiciler, hırdavatçıların yanından geçerken bir çimento torbasının 50 kilo olduğunu ifade edeyim. Onu bile sırt almak çok zordur. 276'nın ne olduğunu anlamanız açısından, bir ölçü olması açısından onu size vermiş oldum. Seyit işin uzmanı değildir değerli dinleyiciler. Atar ama tutturamaz. Ne yapayım denedim ama olmadı deyip pes edebilirdi. Ama o hayatta başarılı olmuş bütün insanların yaptığı gibi ümitsizliğe düşmedi, pes etmedi ve yeniden deneme cesaretini gösterdi. Ve üçüncü atışında tarihinin kaderini değiştiren vuruşlardan bir tanesini yaptı ve yılların en önemli gemilerinden biri olan Ocean'ı tam 12'den dümeninden vurdu. Dümensiz kalan gemi başıboş bir şekilde yalpalaya yalpalaya giderken Nusret'in bir gece önce döktüğü mayınlara çarparak denizin dibine boyladı. Değerli dinleyiciler, Koca Seyit'in hadisesini anlattığımızda bazıları sen bize hurafe anlatıyorsun diyebiliyorlar maalesef. Ama bir Matrix filmindeki absürt sahnelerini hayranlıkla seyredebiliyorlar ama kendi değerlerimize yönelik bir şey gördükleri zaman maalesef bir aşağılık kompleksi örneği sergileyebiliyorlar. İlle de bilimsel bir izah istediklerinde onu da verebiliriz. Google'a girsinler, kas kasılmasındaki mucize yazısı bu işin nasıl başarıldığının ilmi izahıyla doludur. Aslında kas gücünün kontrolü tamamen beynin konsantrasyonuyla alakalı bir şeydir. Koca Seyit'in durumu da tam bunun yansımasıdır. Bir sporcuda yüksek moral ve motivasyon çok yüksek bir kas gücünü ortaya çıkarabilir. Bu da bizi sporda başarılı olmanın yolunun beden eğitimiyle birlikte ruh ve beynin eğitiminden geçmekte olduğunu göstermektedir. Bu Koca Seyit'in hadisesinden çıkartılabilecek çok fazla ders vardır. Koca Seyit bataryası bombalandığında ahuvah edip ne yapayım buraya kadarmış yapacak bir şey yok diyebilirdi. Ama öyle düşünmedi. İşin uzmanı da değildi. Topun vinci de kırıktı. Top mermisi kaldırmak insanüstü bir güç istiyordu. Ama o saflardan saf durulardan duru Anadolu çocuğu hiç ümitsizliğe kapılmadı. Benim işim değil demedi. Yapılması imkansız bir şeyi seyirci kalmak yerine değerli dinleyiciler deneme cesaretini gösterdi. Bugün maalesef kişisel gelişim furyası adı altında batıdan birçok eserler tercüme ediliyor ve insanlarımız oradan örnek bulmaya çalışıyor. Haddizatında Koca Seyit örneği onlardan kat be kat daha anlamlı bir örnek. Yani burada yapılan değerli dinleyiciler o karınca misalinde anlatıldığı gibi hani mini mini bir karınca Nemrud'un Hazreti İbrahim'e ateş attığını duymuş ve yola koyulmuş. Yolda kendisini görmüşler. Nereye gidiyorsun? Demişler ki Nemrud benim peygamberimi ateşe atmış. O yangını söndürmeye gidiyorum. Gülmüşler. Sen kimsin ki? Sen nesin ki? Cürmün ne ki? Nasıl yapabilirsin ki? Dediklerinde karıncanın verdiği cevap gerçekten çok muhteşemdir. Ben de bu niyet, Rabbimde bu kudret olduktan sonra ben bu yangını söndürürüm sözü gerçek inanmışların söyleyebileceği bir sözdür değerli dinleyiciler. Ve Koca Seyit'in bu muhteşem başarısından dolayı bataryanın komutanı Mehmet Hilmi Bey askeriye de gelenektir. Başarıdan dolayı ödüllendirme vardır ve Koca Seyit'e der ki dile benden ne dilersen. Şahsen ben böyle bir şey başarmış olsaydım ben Boğaz'da bir yalı isterdim. Siz bir çiftlik evi mi isterdiniz bilemiyorum ama İlginçtir Koca Seyit der ki estağfurullah komutanım der. Yani ben bir şey istemiyorum. Bu benim zaten vazifem. Oğlum der bak bir şey yaptın. Bir başarı kazandın. Hakkın senin iste. O mütevazı Anadolu delikanlısı hayır komutanım der. Bir şey istemiyorum. Oğlum der bak üstlerime yazmam lazım. Bir şey iste. Saflardan saf Seyidimiz bakar ki komutanı zor durumda kalacak. Bari isteyeyim der. Buyur evladım der. Komutanım der. Bana günde tayin olarak bir somun veriyorsunuz ya, sen bunda küçücük bir ekmek diye düşünebilirsiniz. Ben onunla doymuyorum der. Koca Seyit gerçekten iri yarı bir insandır. Sivil hayatta da zaten ormancılık yapmaktadır. İki tane koca tomruğu koltuğun altına alabilecek kadar güçlü bir insandır Seyit. Bana der bir somunla doymuyorum, iki somun. Oğlum daha büyük bir şey iste. Yok komutanım, iste dedim. Ben bunu istiyorum. İlginçtir. Komutanı Mehmet Hilmi Bey pes eder, tamam der. Ve çok ilginç bir şey olur. Aradan çok geçmeden Seyit tekrar komutanın karşısındadır. Komutanım ben bir şey istiyorum. Mehmet Hilmi Bey, gel bakalım der bakalım. Ne istiyorsun? Şimdi adam gibi bir şey iste. Komutanım der, hani bana iki tane somun veriyordunuz ya. Evet Seyit, onlardan bir tanesini tekrar geri almanızı istiyorum deyince Mehmet Hilmi Bey çok şaşırır. Niçin evladım dediğinde Seyit'in verdiği cevap gerçek bir kahramana yakışacak niteliktedir. Komutanım der, arkadaşlarım bir somun yerken ben iki somun yiyemem diyecektir değerli dinleyiciler. Ve aziz dinleyiciler, ertesi gün istikamları tek tek dolaşmaya başlayan müstahkem mevki komutanı Cevat Bey bu hadiseyi öğrendiğinde askere moral olması açısından onun bir fotoğrafını çekirttirip dergide yayınlanması için Koca Seyit'i tekrar kaldırmasını ister ve fotoğrafçı getirilir ve Koca Seyit ne kadar uğraşmasına rağmen değerli dinleyiciler, topu bir santim bile kaldıramaz. Çünkü öbürküsü ihtiyaç anında hasıl olmuş bir şeydir. Bu sadece gösteri amaçlıdır. Bugün tarih kitaplarında gördüğünüz o sırtında topla olan görüntü, maket olarak tahtadan yapılmış bir top maketidir değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, bana göre Seyit'in büyüklüğü bu savaşta yaptıklarının çok çok ötesindedir. Dediğim gibi Seyit, Çanakkale Savaş tarihinde geçmiş özel şahsiyetlerden bir tanesidir. Ama çok ilginçtir, savaştan sonra Seyit köyüne döndüğünde hiç kimseye bir şey anlatmamıştır değerli dinleyiciler. Yani insan düşünün, en ufak bir başarı gösterdiğinde bunun çevresinden duyulmasını ve onun takdir edilmesini fıtri olarak ister. Ama bu gerçekten kendini aşmış bir insan, böylesine büyük bir başarı karşısında bile kimseye bir şey anlatmamıştır. Yıllar sonra kahvehanelerde orada burada duyulmuş ve kendi biricik hayat arkadaşı bile sağdan soldan duyduktan sonra eşine gelmiş ve Seyit demiş, sen Çanakkale'de bir şeyler yapmışsın, anlatır mısın dediğinde, çok ilginç, koca Seyit hayır anlatmam demiştir. Niçin anlatmıyorsun, anlat diye ısrar etmiş karısı, hayır anlatmam deyince karısı şaşkınlık içerisinde tekrar niçin dediğinde verdiği cevap gerçekten koca Seyit'in çok manidardır. Hanım diyecektir, insan hiç yaptığını satar mı diyecektir. İnsan hiç yaptığını satar mı? Bu millete has özellikler ve güzellikler de değerli dinleyiciler. Ve tarihi kayıtlar bize birçok Çanakkale gazisinin yıllar sonra kendisine maaş bağlanmak istediğinde, hayır ben bunu Allah rızası için yaptım, bunu dünyevi bir menfaatle kirletemem diyerek bu parayı kabul etmemiştir değerli dinleyiciler. Ve Mustafa Kemal Paşa 1936 yılında Edremit'i ziyaret ettiğinde kaymakama koca Seyit'i soracaktır. Ne yazık ki ne kaymakam ne de diğer devair devlet koca Seyit'ten hiç haberi yoktur. Ve hemen Palas Bandıraz Seyit aranır. Seyit dağda odun kesmektedir. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkartılacaktır. Ama çıkartılacak gibi değildir. Çünkü üstü başı çok perişandır. Ve hemen bir yerden eğrilte bir takım elbise bulunur. Ve koca Seyit tıraş edilir ve Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna öyle çıkartılır. Çünkü değerli dinleyiciler, koca Seyit gerçekten çok yoksul bir insandır. Köy kahvesine uğradığı gün bile sayılıdır çünkü bir çay içmeye verecek parası bile yoktur. O, savaştan döndükten sonra hep mahzun dolaşmıştır. Anlatırlar ki, kendi kendine hep şöyle demektedir. Allah'ım ben ne günah işledim de diğer arkadaşların gibi şehit olmadım diye hayatının kalanını hep mahzun bir şekilde geçirecektir. Yıllar sonra bir gazeteci Havra'nın o köyüne giderek koca Seyit'in kızı Ayşe Nine'yi bulur ve onunla röportaj yapar ve ona babasını anlatması istendiğinde Ayşe Nine şu ibretlik karşılığı verir. Der ki, babam hamallık yaparken veremden öldü. Ama zaten daha önceden ölmüştü. Gençliğimde hep aç ve sefil bir hayat yaşadık. Annem de zaten aç ve perişan bir hayattan dolayı hastalıktan kurtulamayarak öldü. Babamdan geriye bize hiçbir şey kalmadı. Zaten bir şey de yoktu. Ama iyiliği, doğruluğu, mertliği bize miras bıraktı. Öyle bir insanın kızı olmaktan gurur duyuyorum. Devlet baba, babama maaş bağlayabilirdi. En azından son zamanlarında huzurlu bir şekilde ölmesi için imkan sağlayabilirdi. Ama babam devletin bir çivisinden dahi faydalanamadı diyecektir. Evet kıymetli dinleyiciler, 18 Mart'taki bu eşsiz başarı tarihe Çanakkale Deniz Zaferi olarak geçer. Büyük hayallerle yola çıkan, zaferden son derece emin olan Kraliyet Deniz Kuvvetleri 1. Lordu Churchill, bu tek bir savaşta muhteşem kraliyet donanmasının 1/3'ünü kaybettiğinden dolayı adeta şoka girer. Kamuoyu bu ağır hezimetten dolayı kendisini sıkıştırmaya başlayınca Churchill kendisini çok ilginç olarak şöyle savunur. Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türklerle değil Allah'la savaştık. Elbette ki yenileyecektik diyecektir. Ve ilginçtir değerli dinleyiciler, bu yenilgi İngilizlerin şuur altına öylesine işlemiş ve öylesine ağır gelmiştir ki Çünkü bu donanma 300 yıldır hiç mağlubiyet görmemiş bir donanmadır. Bundan dolayı 3 yıl sonra Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul ettiği zaman İngilizler mütareke anlaşmasını Çanakkale'ye geçemeyen sancak gemisi Agamemnon'da imzalatarak sembolik olarak bir intikam almaya çalışmışlardır. Aslında değerli dinleyiciler, bu savaşta düşmanın bozguna uğrayacağının işaretleri önceden belirmişti. Savaşın komutanı Hamilton hatıralarında diyor ki, "Dün gece diyor korkunç bir rüya gördüm. İmroz'da çadırımda yatmaktaydım. Birdenbire kendimi buz gibi sulara gömülmüş buldum. Birisi beni denizin dibine doğru çekiyordu, boğuluyordum. İki kuvvetli elin boğazımı sıktığını hissediyordum. Bu iki el beni hem boğuyor hem de denizin derinliklerinde sürüklüyordu. Nefesim kesiliyordu. Uyandıktan sonra saatlerce bu korkunç rüyanın dehşeti içerisinde kaldım. Kafamda acayip düşünceler belirmeye başladı. Çanakkale tekin değildi. Üzerimize kaçınılmaz bir tehlike çökmüştü. Hepimiz o uğursuz akıbeti bekliyorduk." Diyor Hamilton değerli dinleyiciler. Müttefiklerin planları gerçekten alt üst olmuş ve Osmanlı'dan ciddi bir tokat yemişlerdir. Evdeki hesap çarşıya uymamış, kolayca Çanakkale'ye geçemeyeceğini anlamışlardır. Ve harbin ikinci ve en kanlı safhası olan kara savaşları başlar. Çünkü düşman Türkleri Gelibolu Yarımadası'ndan temizlemeden boğazı geçemeyeceğini anlamıştır. Kaybedecek zaman yoktur. Müttefikler ateş hattına sömürge askerlerini sürüp arkasından da kendileri gelerek Gelibolu Yarımadası'na çıkartma harekatına girişirler. Değerli dinleyiciler, bu çıkartmalar sırasında gerçekten son derece dramatik hadiseler yaşanır. İngilizler Hindistan'da Osmanlı başkentinin Almanlar tarafından alındığını, Türklerin Alman dinine girdiklerini yayarak Hintlileri ve Müslüman Arapları kandırıp peşlerinden sürüklemişlerdir. İngiliz ve Fransızların yaptıkları şeytanca bir plandır. Müslümanı Müslümana kırdıracaklardır. Çanakkale gazilerinden Ahmet Halit Üngör anlatıyor ki, savaş başlayınca diyor, düşman safhalarından bir adam çıktı, hızla koşmaya başladı. Anladım ki diyor bize el bombası atacaktı. Hemen tüfeğimi aldım, nişan aldım ve ateş ettim ve adamı düşürdüm. Biraz debelendikten sonra yığıldı kaldı diyor. Sürünerek yanına gittim. Baktım diyor Fransız üniformalı zenci bir askerdi bu diyor. Afrika'dan getirilmiş. Biraz daha dikkatli bakınca diyor adamın göğüs cebinin alabildiğine kabarık olduğunu fark ettim. Acaba diyor cebinde ne var diye elime attığımda adeta o değil ben ölmüştüm diyor. Çünkü diyor elimle tuttuğum şey düşmanım zannettiğin insanın kanlarıyla ıslanmış bir Kur'an-ı Kerim idi diyor değerli dinleyiciler. Evet, Afrika'dan kandırılıp getirilen din kardeşlerimizdi. Yine aynı şekilde değerli dinleyiciler, kara savaşlarının yoğun olarak devam ettiği günlerin birinde Tayyar Paşa güzel sesli Mehmetçiklere sabah ezanını okumasını söyler. Düşman mevzileriyle aramızda çok az bir mesafe vardır. Bir müddet sonra düşman mevzilerimizden bizim siperlere bir taş atılır. Mehmetçikler bakarlar, taşın dışına bir kağıt sarılmıştır. Okurlar şöyle yazmaktadır. Bizler Hindistanlı Müslüman askerleriz. İngilizler bize Almanlara karşı Osmanlı'nın yanında savaşacağımızı söylediler. Biraz önce ezan sesi duyduk. Siz kimsiniz? Ve Mehmetçiğin kanı donar, tarih kandırılmışlığın, kalleşliğin böylesine pek az şahit olmuştur. Ve hemen onlara bir cevap verilir. Burası Osmanlı'nın payitaht kapısıdır, biz de Asakir Osmani, Osmanlı askerleriyiz. Ve değerli dinleyiciler, Hintli Müslüman kardeşlerimiz gerçeği öğrendikten sonra saf değiştirirler ve savaşın sonuna kadar bizimle omuz omuza yürek yüreğe savaşırlar. Değerli dinleyiciler, bu hadise de bize Hucurat suresinin 6. ayetinde anlatılan size fasık bir haber getirdiği zaman hemen kabul etmeyin, doğruluğunu araştırın ayetini hatıra getiriyor. Onun için aziz dostlar, her kitap okunmaz, her dergi okunmaz. Nasıl midenize giren şeylere dikkat ettiğiniz gibi hafızanıza alacağınız şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, konu Hintli Müslümanlardan açılmışken çok özel bir Hintli kardeşimizin bir anlamda çok dramatik bir hadisesinden de bahsetmeden geçmeden olmaz. Savaş boyunca Hintli kardeşlerimiz bizimle omuz omuza savaşırlar. Savaş bittikten sonra Hintli kardeşlerimizin bir kısmı ülkelerine geri dönmezler. Onlardan bir tanesi de o zaman Osmanlı toprağı olan Girit adasına yerleşir. Tarihi kayıtlar bize bu Hintli kardeşimizin ismini vermiyor. Bulunduğu Girit adasında Müslüman bir hanımefendiyle evlenir ve bir çocuklar olur. Tarihi kayıtlar bize çocuğun ismini söylüyorlar. Çocuğun ismi Destegir. Ve orada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarlarken daha sonra milli mücadele başlar ve milli mücadele kazandıktan sonra Yunanlılarla aramızda bir mübadele anlaşması yapılır. Bu çerçevede Anadolu coğrafyasındaki Yunanlılar, Rumlar o tarafa geçerler. O coğrafyada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz de Anadolu coğrafyasına geçerler. Bu çerçevede Destegir ve ailesi de Foça'ya gelip yerleşirler. Destegir sesi çok güzel bir insandır ve dolayısıyla Foça'da müezzinlik yapmaya başlar. Bu sevimli Hintliyi Foçalılar çok severler ve bağrına basarlar. Ve günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları derken devrimler arka arkaya devam eder ve ezanın Türkçeleştirilmesi gündeme gelir. Ve her yere yapıldığı gibi Foça'ya da emir gelir, ezan Türkçe okunacak. Gel gelelim Destegir Türkçe bilmemektedir. Ve ezanı asli şekilde okumaya devam eder. Sen misin bunu okuyan ve hemen Destegir derdest alınarak Foça'nın demir parmaklıkları ardına atılır değerli dinleyiciler. Ve ne kadar hüzünlüdür ki değerli dinleyiciler, ta Hindistan'dan başlayan yolculuk Foça'nın demir parmaklıkları ardında son bulur. Destegir hapishanede vefat eder aziz dinleyiciler. Başlı başına film olabilecek kadar dramatik ve ibretlik bir hadise. Değerli dinleyiciler, Çanakkale'de kuvvetler arasında gerçekten uçurumlar vardır. Her çeşit teknoloji ve malzemeye sahip bakımlı düşman ordusuyla imkanları sınırlı, topu tüfeği sayılı bu yarı aç askerler arasındaki savaş bir anlamda madde ile mananın çarpışmasından başka bir şey değildir. Osmanlı ordusunda savaşan askerlerin durumu gerçekten işler acısıdır. Ara sıra İstanbul'dan kum torbaları gönderilir. Niçin? İçlerine kum doldurulacak ve siper yapılacaktır. Ama onların hiçbiri kum torbası olarak kullanılamaz. Çünkü Mehmetçiğin üstü başı öyle perişandır ki ancak elbiselerine yama yapılabilir. Savaşta bizimle beraber savaşan Alman subaylar da vardır. Onların hatıratından öğrendiğimize göre binbaşı Mulman diyor ki yokluk her tarafta kendini hissettiriyordu. Askerler için istenilen sayıda üniforma bulunamamıştı. Bu erler kendi giysileriyle yani sivil kıyafetlerle hizmet etmek zorunda kalmışlardı. Birliklerin büyük bir bölümü kaputsuzdu, özellikle ayakkabı yokluğu duyuluyordu, dayanıklı ayakkabı azdı, eratın pek çoğu çarık giyiyordu, bir bölüm ise daha perişandı, yalın ayak savaşıyorlardı diyor değerli dinleyiciler. Fakat şu da bir gerçek ki ayağınızda da postal olması haddizatında pek bir anlam ifade etmiyordu. Savaş şartlarından dolayı aylarca çıkarmadan öylesine yatıyordunuz. Ayakkabıyı aylarca çıkarmadığınızdan dolayı da tabanınızın derisi çürümüş oluyordu. Bir fırsatını bulup postalı ayağınızdan çıkardığınızda ayağınızın taban derisi postala yapışıyordu değerli dinleyiciler. Tekrar giymek istediğinizde ayağınızı cılk yara olduğu için sizi inim inim inletiyordu. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi İngilizler ve Fransızlar çok iyi araştırma yapmışlardı ve Mehmetçiğin bu zaafının ayağında doğru düzgün postal olmadığını fark etmişlerdi. Ve daha sonra biraz daha modernize edilmiş şekline Vietnam çivisi dediğimiz değerli dinleyiciler çiviyi icat ettiler. Nedir Vietnam çivisi? Yaklaşık 4 tane yaklaşık 15 santimlik çivi düşüneceksiniz ve bunlar kafalarından belli açılarla kaynak yapılmış. Yani uçaktan attığınızda açılarından dolayı bir tanesi muhakkak dik bir şekilde yukarıya geliyor. Ve bunlardan binlerce attılar değerli dinleyiciler. Buraya kadar bir şey yoktu ama atmadan önce hepsinin uçlarını zehirlediler. Ve atıldıktan sonra da zaten hepsi otların arasında kayboluyordu. Mehmetçikler süngü hücumuna çıktıklarında yaklaşık 6000 tane Mehmetçik bunların üzerine bastı. Ve ayakları kangren olmasın diye narkoz falan hak getire o bildiğiniz hizar testereleriyle Mehmetçiklerin bacakları bağırta bağırta kesilerek kurtarılmaya çalışıldı değerli dinleyiciler. Böyle böyle Çanakkale'de sadece 6000 tane topalımız var. Aziz dinleyiciler, Çanakkale'de Mehmetçiğin hangi şartlar altında savaştığını anlamamız açısından nadir hatıratlardan bir tanesi de Mersinli Emil Çöl'ün hatırası. Diyor ki Mersinli Emil Çöl, 1914 Ağustos'unda Adana'nın genel yerlerine büyüce kağıtlar asıldı. Kağıtlarda büyük harflerle seferberlik var, asker olanlar silah altına yazıyordu. Halk öbek öbek toplanmıştı, biri ben cepheden daha geleli 15 gün oldu, 5 çocuğum var dedi. Biz Mersinli 4 arkadaş Çanakkale'deki 48. alaya verilmiştik. Çantaları toplayıp vagonlara doluştuk, bizi Mehmetçikler avaz avaz ayrılık türküleri söylüyorlardı. Çantalarımızda bayat ekmekle birlikte, burası önemli değerli dinleyiciler, bayat ekmekle birlikte iplik, çarık iğnesi, kösele, örs, çekiç ve kerpeden vardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü Mehmetçiğin babasından, dedesinden öğrendiği iki amansız düşman vardı. Açlık ve ayakkabısızlık. Düşman kimdi, adedi neydi hiç önemli değildi. Siz Mehmetçiğin üzerine bir urba verin, eline bir silah verin, kursağına bir lokma koyun. Mehmetçik savaşıyordu ama biz onu dahi veremiyorduk. Değerli dinleyiciler, bugün Genelkurmay'ın sitesine girdiğinizde Mehmetçiklerin menüsünü görebilirsiniz. 4000 kalorilik özel, içinde çikolata dahi olan özel paketler vardır. Çünkü öyle olması gerekmektedir. Çünkü asker güçle savaşacaktır. Peki Mehmetçik hangi şartlarda savaşmıştır? Bunu anlamanız için Güney Grup Komutanı Mirliva yani Tuğgeneral Vehip Paşa'nın merkeze çektiği şu telgrafı okumam sadece yeterli kanaatindeyim. Diyor ki Vehip Paşa, et kanuni ölçülerin 4'te 1 olan 60 gram üzerinden hesaplanarak haftada en az 2 kez veriliyor ki bu günlük 16 gram demektir. Var olan erzak vesaire adı ile verilebilen kuru bakla ile zeytin tanesi ve seyrek olarak da kuru fasulyeden ibarettir. Ekmek yarısı un ve diğer yarısı toz haline dönüştürülmüş peksimek kırıntılarından ibarettir. Ambarlarımız bomboştur. Yazılı olarak bulunduğu bildirilen erzak hüsnü niyetten ibarettir. Yani öyle bir şey yok. Yedirip içirmenin hüsnü niyetle sağlanması imkansızdır. Yedirip içirme bu şekilde giderse askerler güçsüz kalacak. Bu durumda erlerin vücuduyla beraber moralini de kemirecektir. Ne yazık ki erlerde görülen hastalıkların kökenini gıdasızlığın oluşturduğunu bildirmek zorundayım. Ve başkomutanlığımızca durumun gereğine göre yoluna konulacağı kanaatindeyim diyor Vehip Paşa değerli dinleyiciler. Peki kıyas yaparsak karşı taraf düşman ta dünyanın öbür ucundan gelmişler. Acaba onlar nasıl besleniyorlar? Bunun cevabını da bize yine Gelibolu kitabın yazarı Alan Mohrit veriyor. Diyor ki İngiliz askerlerinin Çanakkale'de yaşadıkları güçlükleri anlatırken onların çaylarını sütsüz içmek zorunda kaldıklarından, pek az yumurta bulabildiklerinden ve çok uzun aralıklarla içki içebildiklerinden bahsettiğini kitabında ifade ediyor. Peki Anzak askerlerinin durumu nedir? Anzak askerlerinin durumu da İngilizlerden farklı değildir. Onlar açısından bu savaş kendi ölçülerine göre gerçekten bir sabır, bir tahammül imtihanıdır. Çünkü onlar da bisküvi, reçel ve konserve yemekten bıkmışlardır değerli dinleyiciler. Kıyaslamanız açısından bunu veriyorum. Kara savaşlarının en yoğun yaşandığı günlerde değerli dinleyiciler, Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı Enver Paşa'dan birliklere bir genelge gönderilir. Bütün Mehmetçiğin uyması gereken bir genelge. Oldukça ibretlik bir genelge. Diyor ki Enver Paşa, zeytin tanesinin gıdai hususiyet ve faikiyeti dolayısıyla, yani zeytin öyle bir besleyici bir gıdadır ki diyor, savaş şartlarından dolayı kısıtlanarak yenilmesi meşrut şart olduğundan, bir zeytin tanesinin 3 ayrı lokmada ekmeğe katık edilmesi kararlaştırılmıştır. İmza Harbiye Nazırı Enver Paşa. Anlayabildiniz mi değerli dinleyiciler? Size bayat bir ekmek veriyorlar somun. Onun yanında zeytin veriyorlar. Zeytini de bir defa da yutmayacaksınız. Bir lokma ekmek alacaksınız. Zeytinin 1/3'ünü yiyeceksiniz. Tekrar bir parça daha ekmek alacaksınız. Diğer 1/3'ünü tekrar böyle 3 parçada bitireceksiniz. Bunu ben şahsen diğer yerlerde anlatırken bilhassa anne babalarımız açısından çocuklarımızın her istediğini almamızın ebeveynlik olmadığını, onlara yokluğu öğretmemiz gerektiğini ifade sebebinde en azından yılda bir defa çocuklara böyle bir kahvaltı yaptırmanın gerekliliğine inanıyorum. Ve Enver Paşa'nın bu genelgesinin de mutfaklarımızda asıl olmasının önemli olduğunu ifade ediyorum değerli dinleyiciler. Yok kavramını öğrenmemiz gerekiyor. İnsanlar zannediyorlar ki hani böyle çok spesifik bir hadisedir. Birinci Dünya Savaşı yılları hakikaten çok zorlu bir yıllardır. O dönemin tarihini okumak bile hakikaten yürek isteyecektir. Bu sıkıntılar sadece ve sadece Çanakkale'ye has bir şey değildir. Dönemin tarihini okuduğunuzda karşınıza böyle çok tablolar çıkacaktır. Sarıkamış başlı başına bir faciadır. Yemen ondan çok daha kötü bir faciadır. Gazeteci Muzaffer Deligöz diyor ki değerli dinleyiciler, benim diyor bir dedem vardı diyor, çok aksi bir ihtiyardı. Sofrada ne zaman diyor en ufak bir ekmek kırıntısı kalsa çok şiddetli bizi cezalandırırdı diyor. Bu adam niçin böyle davranıyor diye kendi kendime düşünürken diyor, o dedemin diyor Yemen hatıralarını dinledim diyor. Dedem Yemen gazisiydi diyor. Yemen Ester süvari alayında görevliydi diyor. Ester affedersiniz katır demek. Diyor ki dedem bize 3 şey zimmetlenmişti. 1 katır, 2 katırın üzerindeki silahlar, 3 katırın üzerindeki teçhizat. Ve devam ediyor Muzaffer Deligöz. Diyor ki dedeme, diyor ki diyor, bize günde 1 avuç arpa veriyorlardı yememiz için diyor. Arpaya bakıyorduk diyor. Biz yesek katır aç kalacak. Katır yese biz aç kalacağız. Biz yiyeceğiz ama diyor katır zimmetli olduğu için diyor katırı yaşatmak durumundayız. Bundan sonraki anlatacaklarım için dinleyicilerimden öncelikle özür diliyorum. Diyor ki dedesi önce diyor arpayı diyor katıra yedirirdik ve diyor beklerdik diyor. Ve affedersiniz bir müddet sonra diyor katır dışkılardı ve o 50 derece Yemen sıcağında o hayvanın dışkısının arasından sindiremediği bazı arpa taneleri olurdu diyor. Biz onları ayıklardık ve onları yiyerek ayakta kalmaya çalışırdık diyor değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, savaş hakikaten yokluklar içerisinde bir savaştır. Mülazım Teğmen rütbesiyle Çanakkale'de savaşa katılan Ragıp Akyavaş hatıratında diyor ki, kara kış kapımıza geldi dayandı. Bundan sonra yiyeceğimiz kışın ne olabilir? Lahana, pırasa ve ıspanaktan ibaret. Hani beğenmemezlik etmiyorum, Allah eksikliğimizi vermesin diyor. Çanakkale Muharebesi'nde Bolayır sırtlarında tek bir lahananın yaprağının bile rütbe ve kıdem sırasına göre taksim ettiğimiz günleri ölsem unutmam diyor Ragıp Akyavaş değerli dinleyiciler. Ve sadece bu sıkıntı cephede değildir, cephe gerisi de böyledir değerli dinleyiciler. Çünkü bu da ibretliktir. O yıla tekabül eden yıllarda Anadolu'da ciddi bir çekirge afeti vardır. Erkekler askerde olduğu için zaten az bir alan ekilip çilebilmiştir. Bunları da çekirgeler yiyip bitirmiştir. dönemin Karesi gazetesinden öğrendiğimize göre Balıkesir gibi verimli bir yerde dahi insanlar kök toplayarak ayakta kalmaya çalışmaktadır değerli dinleyiciler. Ve yine bu civanmert insanlar civanmertlerini gösterirler. O yıla tekabül eden Kurban Bayramı'nda hiçbir Anadolu insanı kurban kesmez. Çünkü biz evlatlarımızı zaten kurban verdik diyeceklerdir ve hayvanlarını askere gönderirler. Mehmetçiklerin yemesi için. Ve 1914-23 yılları arasında değerli dinleyiciler, savaşlarla geçtiği için artık Anadolu'da üretim durma noktasına gelmiştir. Fakat buna rağmen Anadolu insanı hiçbir zaman pes etmez. Bilhassa Anadolu kadınları. O şuurlu Anadolu kadınları her akşam birinin evinde toplanırlar ve Mehmetçiğe eldiven, çorap ve fanile örmeye başlarlar. Ama örecek malzeme yoktur, pamuk yoktur, hiçbir şey yoktur, yün yoktur. Buna rağmen pes etmezler. Evlerdeki yüklükteki yorganlar, yataklar çıkartılır değerli dinleyiciler. Onlar eğrilir, yine Mehmetçiğe malzeme yetiştirmeye çalışılır. Ve kara savaşlarında arka arkaya çok ciddi yaralanmalar olduğu için eldeki bütün sargı bezleri bir anda biter. İş yine Anadolu kadınlarına düşmüştür. Onlar aynı şekilde evlerdeki çarşafları, perdeleri sökerler, etüden geçirirler ve sargı bezi yapıp Mehmetçiğe gönderirler değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Çanakkale sohbetimizin üçüncüsünü yapmış olduk. Ama daha ancak girizgah yapabildik. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla diyorum. Allah'a emanet olunuz.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.